Ayrım 3. Uç minik serçem. Necati Cumalı. Sayfa 31. Tanzanyalı leylekle eşi o yıl kışı hiç de iyi geçirmediler. İkisinin de sağlıkları iyi değildi. Kış boyu hastalıklarla uğraştılar. Biri biraz iyileşir gibi olsa öbürü hasta düşüyor, sağlıkları bir türlü tam düzelmiyordu. Sürekli olarak birbirlerine bakmak zorunda kalıyorlardı. Soğuk algınlığı, romatizma, siyatik ağrıları gibi atlar koymak boşunaydı artık tutuldukları hastalıklara. Birbirlerine açık açık söylemeseler, yakınlarını açmak istemeseler de, ikisi de çok iyi anlıyorlardı ki, yaşlanmışlardı. Ne kanatlarının, bacaklarının eski gücü kalmıştı, ne de avlanırken gagalarını eskisi gibi ustalıkla kullanabiliyorlardı. Bir daha gençleşemeyeceklerine göre, hiç iyileşmeyecek bir hastalıktı onlarınki. Leylekler toplu olarak yaşarlar. Yaşayışlarına uygun bölgesel cumhuriyetler kurmuşlardır. Tanzanyalı leyleklerin yurdu, yaz ayları Marmara bölgesi, kış ayları Tanzanya'da Bukoba Gölü kıyılarıydı. O yıl başkanlıktan yazlıklarına göç etmek için hazır olmaları duyurulduğunda, bayan leylek iki ayağına birden basarak ayakta duramayacak kadar ağır siyatik ağrıları çekiyordu. O ara kendi sağlığı her ne kadar düzelmiş görünüyorsa da, bütün yaşamını birlikte mutlu geçirdiği sevgili eşini o durumda bırakıp yola çıkmak, Bay Leyli'nin aklının ucundan bile geçmezdi. O arada eşinin hasta yatağının başucundan hiç ayrılmıyor, birlikte geçirdikleri güzel günlerin anılarını hatırlayarak, bazen de araya eğlenceli fıkralar katarak, eşine ağrılarını unutturmaya çalışıyordu. Ayrıca günlerce sürecek bu uzun göç için yeterli gücü o da duymuyordu kendinde. Bunca yıl süren evlilikleri sonunda dünyaya gelen çocuklarıyla torunlarının sayısı yüzleri aşmıştı. O kadar ki kesin sayılarını bilmedikleri gibi çoğunun adlarını birbirlerine karıştırıyorlardı. Yola çıkmalarının çok yaklaştığı bir gün, kendilerini görmeye gelen büyük oğluna koca leylek, "Anneniz de benim bu kışı nasıl hastalıklarla uğraşarak geçirdiğimi gördünüz," dedi. "Ne o ne de ben, sizlerle birlikte Marmara kıyılarına kadar sürecek göç yolculuğumuza katılacak gücü göremiyoruz kanatlarımızda. Sizler güle güle gidin. Dünyaya geldiğiniz o güzel kıyılarda tatlı bir yaz geçirmeniz, annenizle benim yürekten gelen dileğimiz." Sözlerinin burasında acılar içinde yatan eşine döndü. "Öyle değil mi sevgilim?" Bayan leylek bin güçlükle "Öyle" diye mırıldanabildi. Bay leylek, "Başkana bizim yazı burada geçirmek istediğimizi söylersiniz. Kısmet olur da sağ kalırsak, dönüşünüzde sizleri karşılar, yine görüşür seviniriz." Annesiyle babasının sağlık durumlarını iyi bilen oğul leyleğe söyleyecek söz kalmıyordu. Yalnızca, "Çok değil. 6 ay sonra yine buradayız," dedi annesinin gözlerinin içine bakarak. Bayan leylek yavaşça, "Çok," dedi önce. Gözleri dolu doluydu. Eşi, oğlu susuyorlardı. Yaşaran gözlerini oğlundan kaçırmak için başını yana çevirdi.
6 ay... Sizin için çok değil, bizim için çok.
yok diye kısık bir sesle ağır ağır heceledi. Oğlu, göreceksin anneciğim dedi. 6 ay çabuk geçecek. Dönüşümüzde seni sapasağlam göl kıyısında balık avlarken bulacağız. Yeni yavrularımız seni görünce ne tatlı babaannemiz var diye sevinecekler. Anne leylek susuyordu. Baba leylek, dilerim dediğin gibi olur, dedi. Bu hüzünlü havayı dağıtmak için sözü değiştirdi. Şimdi diyeceklerimi iyi dinle. Dünyaya geldiğiniz yuvamızı biliyorsun. Biz bu yaz gidemediğimize göre o yuvaya yerleşmek büyük oğlum olarak seninle eşine düşer. Yalnız yuvamız derken içim rahat değil. O yuvayı yerinde bulabileceğinizden kaygılıyım. Büyük oğlu bir şey demeden dinliyordu. Bay Leylek konuşmasını sürdürdü. Geçen yaz hatırlarsan o bahçeye bir takım adamlar taşındı durdu. Otomobilleriyle geldiler gittiler. Ellerinde şeritler oradan oraya ölçtüler, adımladılar, kazıklar kalktılar. Kamyonlar tuğla yığdı. Çimento torbaları çekti. Yaz boyu oraları hep toza toprağa boğdular kısaca. Bu olaylar iyi belirtiler değil. Ola ki bahçedeki damla birlikte yuvamızı da yerinde bulamazsınız. O bahçede yeni yapılar tamamlanmışsa sakın oralardan birinin çatısında yuva yapayım demeyin. Oğul leylek, o kadar akılsız mıyız? Dedi. Yeni yapıların sahiplerinin bizi çatılarında barındırmayacaklarını bilmez miyiz? Ana leylek ağrılar içinde, barındırmazlar diye mırıldanmaktan alamadı kendini. Baba leylek, her neyse dedi. Komşu otlaktaki sütçüyü hatırlıyor musun? Oğul leyleğin gözleri aydınlanıverdi. Son çiçeğin babasını mı söylüyorsun? Evet. Son çiçekleri kim hatırlamaz? İyi öyleyse. Annenizle ben vaktiyle onların otlağına yerleşmediğimiz için yanıldık. O güzel kırların, bol gölgeli ağaçların, o kıyıda değerini bilen tek adam varsa, o adam da son çiçeğin babası. Bana kalırsa, gittiğinizde yuvalarınız yıkılmış olur. Yerinde bulamazsanız, doğru onların otlağına gidin. Nereyi gözünüz tutar, beğenirseniz, orada yuva yapın. Sizi canla başla karşılar bütün aile. Otlaklarını seçtiğiniz için gönülleri olur. İki gün sonra yaşlı leylekle eşi, cumhuriyetlerine bağlı leylek kollarının eski yıllarda olduğu gibi dört bir yandan gelerek gökte yuvalarının üstünde döne döne toplanmalarını izlediler. Toplanma çok geçmeden tamamlandı. Uzaklardan gelenlerin arkası kesildi. Bekledikleri kalmayınca başkanları öne düştü. Toplananlar tersine dönen bir V harfi biçiminde çatallanarak başkanlarının gerisinde dizildiler. Bukoba Gölü'nün doğu kıyılarını izleyerek Kenya'ya doğru uçtular. Gölün Kenya kıyılarına ulaşınca dizilerine cumhuriyetlerine bağlı yeni bir leylek kolu daha katıldı. Çatalları daha uzadı. Gündüzleri göl, ırmak kıyıları, sulak yerlerde her 3-4 saatte bir av molaları vererek Geceleri ulu ağaçlarla kaplı dağ yamaçlarında, ağaç tepelerinde uykuyla geçirerek Kenya'dan Uganda'ya, Uganda'dan Sudan'a geçtiler. Sudan'da Beyaz Nil boyunca geçen yolculukları 3 gün sürdü. Bu 3 gün içinde Beyaz Nil'in yan kolları boyunca uçarak gelen yeni kardeş leylekler kendilerine katıldı. Son olarak Sudan'ın başkenti Hartum'u aşağılarda gördüklerinde, arkalarında doğudan Mavi Nil boyunca uçarak gelen büyük bir ikinci leylek kolu yetişti. Hartum'a girerlerken, onlar yukarıda gökte birleşirlerken, aşağıdaki düzlükte Beyaz Nil'le Mavi Nil'in suları birbirlerine karıştı. İki Nil, tek Nil oldu. Büyüyen yatağında suları yükselerek Akdeniz'e doğru akan o koca ırmak, iki yanında hurma ağaçları, yeşil çayırlar, dev yapılı ağaçların doldurduğu ormanlarla önüne yakışır, görkemli bir görünüm aldı. Artık binlerce leylektiler. Gölgeleri Nil'in sularına, ormanların, çayırların yeşilleri üstüne düşerek bahar sevinciyle uçuyorlardı. Başkanlarının gerisinde aklı karalı tüyleriyle iki uzun ipek kurdele gibi uzuyordu dizileri gökte. Köylerin, kasabaların üstünden geçtikçe aşağıda çocukların sevinçle koşuşarak kendilerini selamlamaya çıktıklarını görünce daha sevinçle çırpıyorlardı kanatlarını. Kahire'nin dış mahallelerine kadar Nil boyunca uçtular. Sudanlı, Mısırlı çocukların el sallamalarıyla uğurlandılar. Kahire'ye uğramadan Süveyş kanalına doğru yön değiştirdiler. Kanalı açtıktan sonra yolculuklarında Akdeniz'in doğu kıyılarını izlediler. Daha çok ormanlarla örtülü dağ şeritleri boyunca uçtular. Çukurova'da Seyhan kıyılarına uğraştıkları gün, yolculukları ikinci haftasını doldurmuştu. Çukurova'da ilk konaklamalarından 3 gün sonra Marmara kıyılarında görüldüler. Sütçü o gün ikindiye doğru kuyudan su çekiyordu. İneklerini suladığı yalağı dolduracaktı. Su dolu kovayı kuyunun ağzından eğilip almış doğruluyordu ki leyleklerin geldiğini gördü. Marmara üstünde gökle denizin karışır gibi olduğu yerde karaltılı iki çizgiydiler henüz. Çatallanarak geriye doğru uzuyordu çizgileri. Az sonra önlerdeki leylekler aklarıyla seçilmeye başladılar. Sütçü leylekleri görünce o kadar sevindi ki elindeki su dolu kovayı unuttu. Yalağı boşaltmadığı gibi kuyunun taşına bırakmak da aklına gelmedi. Bir elinde su dolu kova, öbür elini ışığa karşı gözlerine siper ederek leyleklerin yaklaşmalarını izlemeye başladı. Açık mavi gökte, ucu gelmeyen siyahlı beyazlı iki ipek kurdele gibi dalgalana dalgalana geliyorlardı. Leylekler hoş geldiniz diye el sallayacağı kadar yakınlaşınca, elindeki kovanın ağırlığını ancak duyabildi. Elinin boş olmadığının ayrımına vardı. Kovayı kuyunun taşına bıraktı. Son çiçek okuldan dönmemişti henüz. Karısı ise mutfaktaydı. Leyleklerin gelişini karısına haber vermeyi de ancak o anda akıl etti.
Hanım koş! Geldiler! Çık dışarıda bir hoş geldin de.
Karısı ellerini önlüğüne kurulayarak bir koşu mutfağın kapısı önünde göründü. Otlağın girişinde, yol üstünde gelen giden yoktu.
Kim geldi? Kime hoş geldin diyeyim? Bizimkilere!
Kocası göğe bakarak konuşuyordu. O da göğe bakınca leylek dizilerinin ucu gelmeyen siyahlı beyazlı kurdelelerinin mavilikler içinde dalgalandığını gördü. İki kurdele, sanki başı çeken leyleğin geriye doğru uzanmış iki ayağına bağlanmış gibiydi. Kadın, kocasıyla birlikte el sallayarak selamlamaya başladı ilk yazın muştucularını. Gelen yalnız leylekler değildi. Leylekler, kanatlarında yazla dönüyorlardı güneyden. Ne yazık ki, karı kocanın bu sevinçleri uzun sürmedi. Gelen leylekler bizimkiler dedikleri değildi. Kuzeye doğru geçtiler. Yuşa Dağı'nı aştılar. Az sonra Marmara göklerinde görünen ikinci leylek kolu da, başı çeken leyleğin ayaklarına bağlı, siyahlı beyazlı ipek kurdeleler gibi maviliklerde dalgalanarak başları üstünden geçti, Trakya yönünü tuttu. Üçüncü leylek kolu göründüğü zaman son çiçek arkadaşlarıyla okuldan dönüyordu. Kızlı oğlanlı 5 çocuktular. Leyleklerin görünüşü 5'ine de bayram oldu. Evlerine giden yolda sevinç çığlıkları atarak koşuşmaya başladılar. Son çiçek bu yıl konuk beklediği yaşlı leylekle eşinin gelen leylekler arasında olduğuna inanıyordu. Kanatları olsa uçacak, leyleklerin arasına karışacak, konuklarına otlaklarının yolunu gösterecek, sakın üzülmeyin diyecekti yaşlı leylekle karısını bulunca. Yuvanız yıkıldı diye canınız sıkılmasın. Bizim otlakta istediğiniz yerde yeni bir yuva yapabilirsiniz. Buyurun bize götüreyim sizi. Son çiçek bunları düşünerek otlaklarına vardığı zaman annesiyle babasını kuyunun başında buldu. Gelen leylekler bu kez geçip gitmediler. Yukarılarda çemberler çizerek yükselip alçalmaya başladılar. Böyle döne döne aradıkları arkadaşlarını bulan leylekler, küçük küçük kollar oluşturup değişik yönlere dağılıyorlardı. Genç bir çift leylek otlakları üstünde dönmeye başladı. Babası, "Bunlar bizimkiler," dedi. Son çiçek babasının sözlerini hiç yadırgamadı. "Evet, tanıdım," diyerek genç leyleklere el sallamaya başladı. Genç leylekler doğup büyüdükleri yerleri tanımışlardı. Erkek leylek Tanzanya'da kalan yaşlı leyleğin büyük oğluydu. Kaç kuşaktır kardeşleriyle doğdukları yuvalarının yerinde yazlık yeni bir ev yükseldiğini gördü. Evin bulunduğu bahçe hep ona benzer yazlık evlerle dolmuştu. Komşuları son çiçeklerin otlağı ise bıraktıkları gibi duruyordu. Eşine, "Babam haklıymış," dedi. "Olacakları önceden görmüş. Eski bahçemiz baştan başa yeni yazlıklarla dolmuş. Yuvalarımızın bulunduğu damlar yıkılmış." İkisinin de bekledikleri bir sonuçtu karşılaştıkları. Üzüntüsünü daha önce bu bekleyişle yaşamışlardı. Bu konu aralarında çabuk kapandı. Genç leylek bu kez eşine, "Yol boyunca sana sözünü ettiğim son çiçek bizi bekliyor," dedi. Aralarında son çiçeğin adı geçince, üzüntülerinin yerine ne zamandır bekledikleri bir sevinç aldı. Genç leylek bunları söylerken, eşi aşağıda evlerinin önünde gördüğü çocuklardan son çiçek hangisi diye bakınıyordu.
"Son çiçek şu siyah önlüklü küçük kız mı?"
Genç leylek,
"Hangi siyah önlüklü kızı soruyorsun?" dedi. "Okuldan dönüş saati. Aşağıda koşuşan çocukların çoğu siyah önlüklü."
"Şu kuyunun başındaki adamla karısının yanındaki örgülü saçlı kızı söylüyorum. Bak, bize el sallıyor."
"Evet, o. Nereden bildin? Ben sana onun hep çiçekli basma entariler giydiğini söylemiştim."
Eşi daha çok sevinmişti yanılmadığı için. Çünkü son çiçeğin gördüğü kız olmasını istiyordu.
"Ben tanımak istediklerimi kalbimle görürüm," gözlerimle değil. Sen o kadar çok sözünü ettin, son çiçeği bana öylesine sevdirdin ki görür görmez tanıdım. Çünkü görür görmez sevdim. Son çiçek ancak o olabilir dedim.
Bu sözlerin ardından hemen ekledi.
Böyle bizi karşıladığını görmemiş gibi dönüp durmamız ayıp oluyor. Hadi biz de selamına karşılık verelim.
Genç leylekler yan yana ağır ağır uçarak alçaldılar. Son çiçeğe yaklaştılar. Gagalarını takırdatarak teşekkür ettiler. Son çiçeğin başı üstünde bir çember çizerek geri dönerlerken, yuva yapmak için nereyi seçtikleri de belli oldu. Telli kavağın tepe dallarına kondular. Son çiçek, onların bu kararını anlayınca sevinçle el çırptı.
Yaşasın!
Babasına sarıldı.
Babacığım!
Dedi.
Gördün mü?
Onlar da bizi sevdiler. Bizden ayrılmadılar.
İki gün sonra telli kavağın tepe dalları arasında yuvalarını yapıp tamamlamışlardı. Son çiçek okuldaki arkadaşlarına iki gündür
"Benim iki de leyleğim var."
diye övünüyordu. Genç leyleklerin komşu gelmelerine son çiçek kadar sevinen birileri daha varsa onlar da serçelerdi. Leyleklerin karşılarındaki kavağa yerleşmeleriyle çoğu korkularından kurtulmuşlardı. Baykuşlar, atmacalar, şahinler otluğa yaklaşamazlardı artık. Leyleklerin gözü önünde kendilerine saldıramazlardı. Yılanlar da öyle. Bayan leylek yumurtlamaya başladıktan sonra her zaman yuvasının yakınlarında uçuyor. Yumurtalarına bir zarar gelmesin diye yuvasını gözden yitirmemeye dikkat ediyordu. Hele Mayıs sonlarında kuluçkaya yatınca kavağın tepesindeki yuvasından aşağıda olup bitenleri, geleni gideni gözlemekten başka işi kalmamıştı. Serçeler gübre yığınları arasında yiyecek bir şeyler aranırken, yılanlar otlar arasında sürünerek arkalarından sokulamazlardı artık. Serçelerin bu güvenle daha da sevinçle doldu cıvıltıları. Boş kaldıkça kavağın dallarını dolduruyorlar, türküleriyle genç bayan leyleği eğlendirmeye çalışıyorlardı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.